Ayrım 18.
Dip tarafta Lori Leux tezgahın üzerine eğilmiş, bir çubuğun ucundan birer birer halkalar kesiyordu. Bayan Lori Leux mengenenin önünde ayakta durmuş, haddeden bir altın tel çekiyordu. Küçük ocak bol gün ışığı altında pembe bir yansıyla parlıyordu. Gervais, "Evet ben geldim işte," dedi. "Kanlı bıçak düşmanı olduğumuz için beni görünce şaşırdın değil mi? Ama merak etmeyin, ne kendimi ilgilendiren bir iş için geldim ne de sizi görmek için. Düpedüz Kapyuana için geliyorum." "Evet, onu ötekinin berikinin acımasına sığınıp bir lokma ekmeğe muhtaç mı bırakacağız? Onu öğrenmeye geldim." Bayan Lori Leux, "Aa bu da iyi, şuna bakın hele, o ne biçim giriş öyle?" diye söylendi. "İnsanda utanma diye bir şey olmazsa..." Ve bunu söylerken arkasını dönüp, sanki Gervais'in orada bulunduğundan haberi yokmuş gibi davranarak altın tel çekme işlemini sürdürdü. Ne var ki Lori Leux sapsarı olgun suratını kaldırarak "Ne diyorsunuz siz?" diye sordu. Sonra da söylenenleri pekala işittiği için sözlerini sürdürdü. "Gene bir sürü dedikodu değil mi? Kapyuana gezdiği, yürüdüğü yoksulluk edebiyatı yapıp ağlıyorsa diyecek bir şey yok. Oysa daha önceki gün burada karnını doyurdu. Bizler gücümüz neye yetiyorsa onu yapıyoruz. Biz Karun gibi zengin değiliz kuzum. Şunun bunun evinde dedikodu yapacaksa gittiği yerde otursun varsın. Çünkü biz casuslardan hiç mi hiç hoşlanmayız." Bunu dedikten sonra adam işlediği köstek parçasını yeniden eline aldı. O da tıpkı karısı gibi arkasını döndü ve adeta istemeye istemeye "Ne zaman herkes ayda 100 metrelik verirse biz de 100 metrelik veririz." diye ekledi. Gervais, Lori Leux'lerin asık suratları karşısında hızını yitirmiş yatışmıştı. Onların evine ne zaman ayak bassa mutlaka bir tedirginlik, bir huzursuzluk duyardı. Şimdi gözleri yerde, altın kırıntılarının döküldüğü tahta ızgaranın baklava biçimi aralıklarına dikilmiş, sakin bir tavırla konuşuyor, durumu anlatıyordu. Kapyuana'nın 3 çocuğu vardı. Her biri 100'er metelik verse topu topu 15 frank ederdi ancak. Eh doğrusu ya, bu kadar para yetmez, bununla geçinilmezdi. Hiç değilse parayı 3 katına çıkarmak gerekirdi. Ne var ki Lori Leux, Gervais'in söylediklerini kesinlikle kabul etmiyordu. Böyle bir pazarlığa yanaşmıyordu. Ayda 15 frangı nereden çalıp da vermesini istiyorlardı? İnsanlar amma da tuhaf yaratıklardı. Evinde altın var diye kendisini bir eli yağda bir eli balda para babası sanıyorlardı. Ardından da Kapyuana'ya çatıyordu. Elbette ya, Kapyuana sabah kahvelerinden bir türlü vazgeçmiyordu. Üstelik içki de içiyordu. Para içinde yüzen varlıklı bir insanmış gibi aşırı isteklerde bulunuyordu. Hadi canım sen de. Elbette ki herkes keyif çatmak isterdi ama, değil mi ya? İnsan bir yana 2-3 metelik ayırmasını bilemediyse, herkes ne yapıyorsa onu yapar, az da yetinir, oturduğu yerde otururdu. Hem zaten Kapyuana öyle artık çalışamayacak yaşta da değildi. Tabağın içinden yağlı bir et parçasını çekip almak söz konusu oldu muydu, gözleri pekala görüyordu. Sözün kısası, düzenbaz acüzenin biriydi. Nazlanıp kendine baktırmayı kafasına koymuştu. Lori Leux sali vakti yerinde, para içinde yüzen biri olsa bile bir insanı tembelliğe götürecek zararlı bir iş yapmak istemediğini söylüyordu. Gervais gene de aşağıdan alıyor, pek dikleşmeden bu zırva bahaneleri sakin sakin tartışıyordu. Lori Leux'leri yumuşatıp duygulandırmaya çalışıyordu. Ama sonunda adam artık hiç konuşmaz oldu. Şimdi ocağın başında karısı duruyordu. İçi su katılmış kezzaplarla dolu, uzun saplı küçük bakır tencerede bir köstek parçasını temizlemekle uğraşıyordu. Gervais'ten sanki 100 fersah uzaktaymış gibi ilgisini kesmiş, sırtını dönmüş öylece duruyordu. Atölyedeki kapkara tozların ortasında bedenleri iki büklüm, eski, yamalı ve yağ lekeleri içindeki giysileriyle, bir makine gibi sınırlanmış işleriyle harıl harıl inatla işlerini sürdürüyorlardı. Bir yandan onların çalışmasını izleyen, bir yandan da konuşmasını sürdüren Gervais, en sonunda birdenbire öfkeden boğulurcasına, "Pekala öyleyse, böyle olduğu iyi oldu, paranız sizde kalsın, alın başınıza çalın. Kapyuana'yı ben yanıma alıyorum, anladınız mı? Geçen akşam sokaktan bir kedi aldım. Annenize de pekala bakabilirim. Hiçbir eksiği de olmayacak. Kahvesini de içkisini de içecek. Aman tanrım ne berbat bir aile." Bu sözleri işitir işitmez bayan Lori Leux hemen döndü. Sulandırılmış kezzabı yengesinin suratına fırlatacakmış gibi tencereyi yakalayıp kaldırmıştı. "Defol buradan yoksa elimden bir kaza çıkacak, başım belaya girecek." diye kekeledi. Hem de demin sözünü ettiğimiz o 100 metelikten umudunuzu kesin. Çünkü zırnık bile vermeyeceğim. Oh ne âlâ, 100 metelika. Annem size hizmetçilik edecek. Siz de benim vereceğim 100 meteliği ziflenip yiyeceksiniz. Eğer kalkıp da size giderse, söyleyin ona, geberse bir bardak su bile vermem. Hadi bas git bakalım buradan. Gervais ardından kapıyı şiddetle çarparak giderken, ne canavar kadın dedi. Hemen ertesi günden tezi yok kaynanasını yanına aldı. Karyolasını Nana'nın yattığı büyük odaya yerleştirdi. Burası tavana yakın yuvarlak bir tepe camından ışık alıyordu. Eşyanın taşınması uzun sürmedi. Çünkü Capio Ana'nın eşya olarak topu topu karyolası, kirli çamaşırlarının durduğu odaya koydukları ceviz ağacından eski bir dolabı, bir masası, iki de sandalyesi vardı. Masayı sattılar. İki iskemlenin de hasırlarını değiştirdiler. Yaşlı kadın daha eve yerleştiği ilk akşam süpürgeyi kapıp ortalığı süpürmüş, bulaşıkları yıkamış, kısacası sıkıntıdan kurtulduğuna pek sevinmiş, çevresine yararlı olmaya başlamıştı. Ardından da Bayan Lerat da kapyolarla yeniden barıştığı için Lorileux'lar öfkeden kudurmuşlardı. Çiçekçi ile kordoncu iki kız kardeş günün birinde Gervais yüzünden kavga etmişlerdi. Çiçekçi, Gervais'in annelerine karşı davranışını iyi bulmuştu, onayladığını da Berikin'e söylemişti. Sonra da onun bu sözlere fena halde öfkelendiğini görünce, kardeşine takılmak isteğiyle çamaşırcı kadının gözlerinin fevkalade güzel, şahane olduğunu, bu gözlerin bir kağıt yaklaştırsan tutuşturacağını söylemişti. Ve işte bunun üzerine her iki sokaklarla birbirlerine girmişler, bir daha da yüz yüze gelmemeye yemin billah etmişlerdi. Şimdi artık Bayan Lerat akşamları gelip dükkanda vakit geçiriyordu. Uzun Clemens'in açık saçık sözleriyle için için gönül eğlendiriyordu. Böylece aradan tam 3 yıl geçti. Daha birçok kez darılmalar, barışmalar oldu. Gervais'in Lorileux'lere, borçlara, kendi düşüncesinde olmayanlara aldırış ettiği yoktu. Hoşlarına gitmiyorsa cehenneme kadar yolları vardı hepsinin. Gervais dilediği kadar para kazanıyordu. Önemli olan da zaten buydu. Sonunda mahallede artık büyük saygınlık kazanmıştı. Çünkü doğrusu ya, onun iyi, tıkır tıkır parasını sayan, pazarlık etmeyen, çekişmeyen, böyle seçkin müşterisi olan esnaf pek azdı. Ekmeğini Pasinier sokağındaki Bayan Kudalup'ten alıyordu. Etini Ponseo sokağındaki şişman kasap Charles'tan, bakkaliye gereksinimlerini Gutedor sokağındaki kendi dükkanının hemen hemen tam karşısında bulunan Le Hongre'den sağlıyordu. Sokağın köşesindeki şarapçı François de şarabını ona 50'şer litrelik sepetlerle getiriyordu. Karısının kalçaları erkeklerin sürekli çimdiklediklerinden hiç kuşkusuz mosmor olması gereken komşu Vigorux, Gervais'e gaz şirketinin verdiği fiyattan kok kömürü satıyordu. Bütün esnaf onunla iyi geçinip kibar davranıldığı takdirde kazançlı çıkacaklarını bildiklerinden geç kadına karşı dürüst davranıyorlar, onu aldatmadan malın en iyisini veriyorlardı. Böylece Gervais, ayağında terlikler başı açık mahalleye çıktığı zaman her yandan kendisini bir selamlama yarışı başlıyordu adeta. Çevredeki komşu sokaklar düz ayak kaldırımı açılmış kendi evinin eklentisi gibiydi. Gervais artık çarşıya çıktı mı, dışarıda olmaktan, eş dost arasında bulunmaktan sevinçli, alışverişi yavaştan alıyordu. Tencereyi ateşe vurup bir şeyler pişirmeye vakit bulamadığı günler, dışarıdan hazır yemekler alıyor, evin öbür yanındaki ahçı dükkanında uzun uzun çene çalıyordu. Burası tozlu büyük vitrininin pisliği ve kiri arasından, dipteki avlunun donuk ışığı görülen geniş bir yerdi. Yahut da elleri kolları tabaklar, kaselerle dolu çıktıktan sonra zemin kattaki bir pencerenin önünde durup sohbet ederdi. Bu eski bir ayakkabı onarıcısının eviydi. İçeride düzeltilmemiş bir yatak, pılı pırtılarla dolu bir döşeme tahtası, kırık dökük eski bir beşik, içi kapkara bir su dolu zift çanağı gözüküyordu. Gervais'in asıl en fazla ilgi duyduğu komşu, elindeki minicik aletlerle hiç durmadan saatlerinin içini kurcalayan, karşıdaki saatçi, redingot giyen temiz pak görünüşlü bir efendiydi. Gervais sık sık onu selamlamak amacıyla sokağın öbür yanına geçer, bir dolap gibi daracık dükkanda sarkaçları hep birden telaşlı telaşlı işleyen, küçücük guguklu saatlerin neşeli sallantılarına bakarak keyifle gülerdi. Bir sonbahar günü öğleden sonra Gervais, Portes Blanches sokağındaki bir müşterisine çamaşır götürmüştü. Pasinier sokağının alt başına ulaştığında hava kararıyordu. Sabahleyin yağmur yağmıştı. Hava çok yumuşaktı. Kirpas içindeki kaldırımdan kokular yükseliyordu. Kocaman sepetinden rahatsız olan çamaşırcı kadın, sokağın üst başına doğru çıkarken soluğu kesilmiş yürüyüşünü ağırlaştırmıştı. Canı şöyle keyifli, hoş bir şey yapmak istiyordu. Yorgunluğu yüzünden bu istek daha da büyümüştü. Güzel bir şey olsa canı gönülden seve seve yiyecekti. O sırada gözlerini yukarı kaldırınca Mercedes sokağının tabelasını gördü. Ansızın Gujet'in demirhanesine gidip onu görmek geldi aklına. Gujet ona günün birinde demirin nasıl işlendiğini merak edecek olursa dükkana kadar gelmesini belki 20 kez söylemişti. Hem zaten öbür işçilerin önünde Etienne'i sorar, içeri girmeye karar verişi sırf çocuğunu görmek içinmiş gibi yapardı. Pek iyi bilmiyordu ama civata ve çivi fabrikası şuralarda Mercedes sokağının öbür ucunda bulunuyordu galiba. Üstelik de aralarında boş arsalar bulunan yıkık dökük harap evlerin çoğunda kapı numarası da yoktu. Burası hani dünyanın bütün altınını da verseler, Gervais'in oturmayacağı kadar pisti. Çevredeki fabrikaların kömür tozlarıyla kapkara kesilmiş, kaldırımları çökmüş, arabaların oluşturduğu çukurlarda kokuşmuş su birikintileri dolu geniş bir sokaktı. İki yanında dizi dizi sundurmalar, cam mekanlı büyük atölyeler, tuğlaları ve çatmaları meydanda tamamlanmadan yarım kalmış izlenimi veren kül rengi binalar, aralarındaki boşluklardan kırlar görülen ve neydiği belirsiz kuşkulu meyhanelere bitişik derme çatma taşlardan oluşan yapı yığını vardı. Gervais'in tek anımsadığı şey fabrikanın bir paçavra, hurda, demir deposunun yakınında olduğuydu. Gujet'in anlattığına göre bu depo çöplük gibi üstü açık bir yerdi. Genç kadın fabrikaların gürültüsü arasında yolunu bulmaya çalışıyordu. Damların tepesinde ince borular, keskin sesler çıkararak buhar fışkırtmaktaydı. Buharlı bir bıçakhaneden bir bezin ansızın yırtılışını andıran düzenli gıcırtılar işitiliyordu. Düğme fabrikaları makinelerin işleyişi ve tek düze tıkırtılarıyla yeri sarsıyorlardı. Gervais daha uzağa gitmek gerekip gerekmediğini pek kestiremeden, kararsızlık içerisinde Montmartre'ye doğru baktığı sırada esen bir rüzgar yüksek bir bacanın kurumunu savurup sokağı pis pis kokuttu. Gervais soluğu tıkanıp gözlerini kapamıştı ki düzenli vurulan çekişlerin sesini işitti. Farkında olmadan tam fabrikanın karşısına gelmiş bulunuyordu. Bunu fabrikanın yanındaki içi paçavra dolu kovuktan anladı. Bununla birlikte fabrikaya nereden gireceğini bilemediğinden gene de bir an duraksadı. Yarılmış bir tahta perdenin öte yanında bir yıkıcı şantiyesinin moloz yığınları ortasına dalarmış gibi görünen bir geçit vardı. Çamurlu bir su birikintisi yolu kapadığı için üzerine iki kalas uzatılmıştı. En sonunda Gervais dikkatle basarak yürümeye başladı. Sola kıvrılınca kendini yere devrilmiş, okları havada, garip, eski yük arabaları, yalnız çatmaları sağlam kalmış yıkık dökük binalar arasında buldu. Dip tarafta az buçuk bir gün ışığının yaladığı, karanlığı delen bir ateş parlıyordu. Çekişlerin gürültüsü kesilmişti. Genç kadın dikkatli adımlarla yürüyerek ışığa doğru ilerlerken, yanı başında yüzü gözü kömür tozlarından kapkara kesilmiş, çalı gibi keçi sakallı bir işçi, soluk renkli gözlerle yan yana bakarak geçti. Gervais adama, ''Beyim biraz bakar mısınız?'' diye seslendi. ''Etienne adında bir çocuk burada çalışıyor değil mi? O benim oğlum da.'' İşçi iki yanına sallana sallana kısık sesiyle ''Etienne, Etienne'' diye yineleniyordu. ''Etienne mi? Hayır tanımıyorum.'' Adamın açık ağzından, tapası çıkarılmış eski rakı fıçılarında duyulan o keskin alkol kokusu yayılıyordu. Ve bu loş köşede bir kadınla karşılaşmak onu hafifçe sırnaşıklaştırmaya başladığı için Gervais gerileyerek ''Ama Bay Gujet burada çalışıyor değil mi?'' diye sordu. Bunun üzerine işçi ''Ha Gujet mi? Evet.'' dedi. ''Bak Gujet'i tanırım. Eğer Gujet'i görmeye geldinizse dip tarafa doğru gidin.'' Sonra da dönüp çatlak zurna gibi sesiyle ''Hey buraya bak, altın sakal bir hanım seni arıyor.'' diye bağırdı. Ne var ki bir demir şıngırtısı bu haykırışı boğdu. Gervais dip tarafa doğru yürüdü. Bir kapının önüne ulaştı. Başını içeri uzattı. Burası önce hiçbir şey seçemediği geniş bir odaydı. Ocak bir köşede ölü gibi duruyordu. Gene de soluk ışığı karanlığın yoğunluğunu azaltıyordu. Şurada burada geniş iri gölgeler dolaşıyordu. Zaman zaman ateşin önünden bu son ışık lekesini de perdeleyen iri adamlar geçiyordu. Gervais daha ileri gitmeye cesaret edemedi ve alçak sesle kapıdan ''Bay Gujet, Bay Gujet'' diye seslendi. Birdenbire her şey aydınlanıverdi. Körüğün homurtusuyla aniden beyaz bir alev fışkırmış ve Gervais'in içinde bulunduğu hangarı ortaya çıkarmıştı. Tuğla ile örülmüş duvarlarındaki delikler, harçla üstün körü kapanmış, yer yer tahta perdelerle örtülmüş ambar gibi bir yerdi burası. Uçuşan kömür tozları bütün duvarları kurşuni renkli bir isle sıvamıştı. Tavan kirişlerinden sarkan örümcek ağları, yılların kirini, pisliğini taşıyan paçavralar gibi sarkıyordu. Duvardaki raflara yerleştirilmiş veya çivilere asılmış ya da karanlık köşelere atılmış bir yığın hurda demir, yamru yumru, kapkacak, eğri büğrü avadanlıklar arasında beyaz bir alev parıl parıl durmadan hep yükseliyor, dövülmüş toprak zemini güneş ışığı vurmuş gibi aydınlatıyordu. Kütüklere gömülü dört örsün cilalı çeliği yer yer altın pırıltılı bir gümüş parlaklığına bürünüyordu. İşte o zaman Gervais, ocağın önünde güzel sarı sakalından Guje'yi tanıdı. Etienne körüğü çalıştırıyordu var gücüyle. Orada iki işçi daha vardı. Gervais sadece Guje'yi gördü. İleride tam adamın karşısında durdu. Bir iki yüzünde bir sevinç parıltısıyla ''Bakın hele, Bayan Gervais'' diye haykırdı. ''Ne güzel bir sürpriz bu böyle.'' Ne var ki öteki işçiler tuhaf tuhaf bakmaya başladıklarından Etienne'i annesine doğru iteleyerek ''Oğlunuzu görmeye mi geldiniz?'' diye sürdürdü. ''Çok uslu bir çocuk, eli işe yatmaya başlıyor artık.'' Gervais de ''Aa evet ya'' dedi. ''Doğrusu ya buraya gelmek hiç de kolay değilmiş. Kendimi sanki dünyanın öbür ucunda sandım.'' Ve oraya nasıl gelindiğini anlattı. Sonra da atölyede Etienne'in adını neden bilmediklerini sordu. Kujet gülüyordu. Çocuğun saçları asker gibi kısacık kesilmiş olduğu için herkesin onu Zuzu diye çağırdığını anlattı. Onlar konuşurken Etienne körüğü bırakmıştı. Ocağın alevi azalıyor, yeniden kararan sundurmanın ortasında pembe bir ışık gittikçe azalmaya başlıyordu. Demirci duygulanmış, bu ışığın içinde taptaze, gülümseyen genç kadına tatlı tatlı gülümsüyordu. Sonra ikisi de karanlıklara gömülüp susunca, Gujet ansızın aklına gelivermiş gibi sessizliği bozdu. ''Bayan Gervais, izin verirseniz, tamamlanması gereken bir işim var. Siz şurada durun, olmaz mı? Çekinmeyin, kimseyi rahatsız etmezsiniz.'' dedi. Gervais orada durdu. Etienne yeniden körüye asılmıştı. Ocak kıvılcımlar saçarak alevleniyordu. Üstelik de küçük oğlan bileğinin gücünü annesine göstermek amacıyla körüğü bir kasırga uğultusuyla öttürüyordu. Gujet ayakta durmuş, ateşte kızan bir demir çubuğu gözlüyor, kıskaç elinde bekliyordu. Ocağın harlı aydınlığı hiçbir yanını gölgede bırakmadan onu şiddetli bir ışıkla aydınlatıyordu. Yerleri sıvanmış, yakası açık gömleği, çıplak kollarını, çıplak göğsünü meydanda bırakıyordu. Bir genç kız tenini andıran pembe derisi, kıvırcık sarı tüyleri gözüküyordu. Güçlü kaslarla yumrulanmış, kocaman, omuzları arasındaki başını hafifçe eğerek dikkat kesilmiş, açık mavi gözlerini hiç kırpmadan aleve bakıyordu. Bu haliyle gücünden emin, dinlenme halinde olan bir devi andırıyordu. Demir akkor olunca onu kıskaçla tuttuğu gibi örsün üzerine koydu. Çekişle vura vura ufak parçalara ayırdı. Bir camı hafif vuruşlarla küçük parçalara böler gibi yapıyordu. Ardından da parçaları yeniden ateşe koydu ve oradan birer birer alarak işlemeye koyuldu. Altı köşeli perçin çivileri yapıyordu. Parçaları bir çivi kalıbına sokuyor, tepesine ezip baş yapıyor, altı köşeyi yassılatıyordu. Böylece hazır olan çivileri kızıllığı geçmeden yere atıyordu. Çivi düştüğü yerde keskin bir ışık lekesi oluşturuyor ve bu leke kapkara zemin üstünde sönüyordu. Gujet bunu sağ elinde 5 librelik bir çekici düzenli bir biçimde sallayarak yapıyordu. Her vuruşta işin bir parçasını bitiriyordu. Demiri öyle bir ustalıkla çeviriyor ve işliyordu ki çalışırken hem konuşmaya hem de çevresine bakmaya fırsat buluyordu. Örsten gümüş gibi tınlayan bir ses çıkıyordu. Gujet bir damla ter dökmeden son derece rahat babacan bir tavırla çekiç vuruyor, akşamları evinde resim keserken harcadığından daha fazla bir çaba harcarmış gibi görünüyordu. Gervais'in sorularına yanıt vererek, ''Oho, bu 20 milimetrelik küçük perçin çivisidir. İnsan günde 300 tane çıkarabilir bunlardan. Ama alışkanlık gerek, işlemeyince insanın kolu hamlaşıyor.'' diyordu. Gervais, akşam bileğinin uyuşup uyuşmadığını sorunca güldü. Kendisini hanım kız mı sanıyordu kuzum. Bu bileği 15 yıldır neler görmüştü neler. Aletlerle o kadar haşır neşir olmuştu ki artık demir gibi olmuştu bu bilek. Aslında Gervais haklıydı. Ömründe hiç cıvata, perçin çivisi yapmamış bir beyefendi gelip de bu 5 libra ağırlığındaki çekici sallamaya kalkışsa 2 saat içinde her tarafı tutulur. Bu iş uzaktan bakınca kolay gibi görünüyordu ama çoğu zaman sapasağlam delikanlıları birkaç yılda temizleyiverirdi. Bu arada öteki işçiler de hep birden çekiç sallıyorlardı. Kocaman gölgeleri aydınlığın ortasına kımıldanıyor, ateşten yükselen demirin kıpkızıl aydınlıkları dükkanın karanlıklara gömülüp kalmış dip taraflarını delip geçiyordu. Çekişlerin altından kıvılcımlar fışkırıyor, örslerin üstünde ışıklar saçıyordu. Gervais demirci dükkanındaki bu ortama kendini kaptırmıştı. Mutlu ve hoşnuttu. Çekilip gitmiyordu. Elini ayağını yakmamak için uzaktan dolanarak Etienne'e yaklaşırken, biraz önce avluda karşılaşıp konuştuğu sakallı pis işçinin içeri girdiğini gördü. İşçi gene o alaycı tavrıyla, buldunuz mu aradığınızı hanım?'' diye sordu. ''Altın sakal, biliyor musun? Seni hanıma ben gösterdim.'' Bu adamın takma adı Bari Yanık'tı. Durmadan içiyordu çünkü. Ama çok usta bir çiviciydi. Demirini döverken günde bir şişede insanın ciğerini söken içkisini içerdi. 6 saat yetecek kadar demlendiğine inanmadığından gidip bir tek atmış geliyordu. Zuzu'nun adının Etienne olduğunu öğrenince bunu pek gülünç bulmuş, kapkara dişlerini göstererek gülmeye başlamıştı. Derken Gervais'i tanıdı. Daha dün Capio ile birlikte şarap içmişti. Capio'ya bari Yanık desinler yeterdi. Onu hemen tanırdı. İyi çocuktu Capio, onu çok severdi. İçki ikramında da sıra mıra beklemezdi. Beri yandan da boyuna, onun karısı olduğunuzu öğrendiğime memnun oldum diye yineledi. Böyle güzel bir eş olmaya layıktır o. Öyle değil mi altın sakal? Hanım güzel bir kadın değil mi? Bir sürü övgüler yağdırıyordu. Usul usul çamaşırcı kadının yanına yaklaşıyordu. Gervais hemen yerden sepetini aldı. Adamı uzakta tutmak amacıyla önünde tuttu. Fena halde canı sıkılan Gujet, Gervais'le olan yakın dostluğu yüzünden arkadaşının kendisiyle alay ettiğini anlayarak ona ''Buraya bak haylaz herif'' diye bağırdı. ''40 milimetrelikleri ne zaman yapacaksın bakalım? Kafayı tüsüledikten sonra canlandın mı ayyaş kerata?'' Demirci, örste 2 çekiççinin çalışmasını gerektiren iri çivi siparişinden söz etmek istiyordu. Bari Yanık, istersen hemen şimdi koca bebek diye yanıtını verdi. Daha hala baş parmağını emiyor, bir de kalkmış erkeklik taslıyor. İstediğin kadar iri yarı ol, ben senin gibi nicelerinin hakkından geldim. Pekala o halde, hadi gel bu işi hemen halledelim. Geldim işte akıllı. Gervais'in orada bulunmasıyla ateşlenmişlerdi. İki erkek birbirine düpedüz meydan okuyordu. Gujet önceden kesilmiş demir parçalarını ateşe koydu. Ardından da örsün üzerine iri çaplı bir çivi kalıbı yerleştirdi. Bu sırada arkadaşı duvardan 20'şer librelik 2 balyozu almıştı. Bunlar atölyenin en büyük balyozlarıydı. İşçiler bunlara Fitine ve Dedele adını takmışlardı. Çakır keyif olan Bari Yanık hala meydan okumayı sürdürüyordu. Dunkerque limanının feneri için yaptığı yarım grossa perçinden söz ediyordu. Bunları öyle bir kuyumcu özeniyle işlemişti ki, hani neredeyse birer mücevher değerindeydiler. Müzeye konmaya hak kazanacak güzellikte şeylerdi. Gerçekten de sanatıyla kimse boy ölçüşemezdi. Kendi niteliğinde bir işçi bulmak için kentin her kıyı köşesini, bütün meyhanelerini arayabilirlerdi. Bak şimdi nasıl gülecekler, neler olacağını göreceklerdi. Sonra da genç kadına dönerek, kararı hanım verecek dedi. Gujet de çok konuştun diye bağırdı. Zuzu ha gayret, iyi ısınmıyor oğlum. Ne var ki Bari Yanık atılıp yeniden ikimiz birlikte mi döveceğiz diye sordu. Asla, herkes kendi çivisini dövecek aslanım, yağma yok. Bu öneri pişmiş aşa soğuk su kattı adeta ve Beriki bütün ağız kalabalığına, bütün atıp tutmalarına karşın birden ağzının kuruyuverdiğini hissetti. 40 milimetrelik çivilerin bir kişi tarafından yapıldığı hiç görülmemişti şimdiye kadar. Üstelik de bu çivilerin yuvarlak başlı olmaları gerekiyordu. Yapılması çok güç bir işti. Bu olağanüstü bir şey yaratmak gibiydi. Atölyedeki öbür işçiler de işlerini bırakıp onları seyre gelmişlerdi. Sıska uzun boylu bir işçi, Gujet'in dünyada başaramayacağını ileri sürüyordu.